Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Bir Gidene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz 2011'den beri yemeğe olan tutkusunu sosyal medyadaki 75 bin üzerinde kitlesiyle paylaşan Damaktan Dima. Çok güzel ve iç açıcı yemek fotoğraflarından oluşan bir sayfası var. Ben de uzun senelerdir takip ediyorum. Hatta az önce Özge'ye bahsediyordum. Böyle 2 sene önce bir arkadaşımın yazdığı Paros diye bir dergide işte kendi Londra'daki hayatımdan bahsettiğim bir röportaj vermiştim. Orada da Türkiye'de en sevdiğim yemek sayfalarından biri olarak, yani yemek influencerlarından biri olarak Özge'den bahsetmişim. Şimdi az önce dergiye bakıp anımsamıştım, Özge'ye bahsediyordum. Kendisi ayrıca sosyal medyada aşina olabileceğiniz kimliğine ek olarak uluslararası hepimizin çok iyi bildiği büyük bir firmada dijital pazarlama alanında çalışıyor. Geçtiğimiz sene şirketiyle Rotterdam'a taşınan Özge ile Hollanda'da hayatı, üzerinde durduğu amaç odaklı kariyeri, oradaki kurumsal hayattaki farklılıkları, ayrıca ilgi alanı olan gastronomiyi ve Türk mutfağının yurt dışındaki algısını konuşacağız. Merhaba Özge, hoş geldin. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
Merhaba Emre, hoş bulduk. Bu güzel giriş için çok teşekkür ederim öncelikle. Hem çok duygulandım hem de çok onore oldum. Hem bir röportajda benden bahsettiğini söyledin, ne mutlu bana. Ve şu anda bir arada olup bu kaydı yapabilmek de çok keyifli ve güzel. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu sıcak karşılama için. Sen aslında çok da güzel anlattın, bana söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Bahsettiğin gibi profesyonel olarak çok uluslu bir şirkette dijital pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum. Üniversitede endüstri mühendisliği okudum, hatta aynı üniversiteden mezunuz. Bu da bizim hemen sıcak iletişim kurmamıza yardımcı olmuştu zaten aynı üniversiteden mezun olmakta. Üniversiteyi bitirdikten sonra direkt bu şirkette çalışmaya başladım. Mühendislik mezunu olduğum için direkt böyle tedarik zinciri departmanına girmiştim. Bir yaklaşık 5 yıl tedarik zincirinde çeşitli rollerde görev aldım. Bu paralelde de kurumsal hayata başlamadan bir yıl kadar önce Damaktan Dima hesabımı açmıştım. Aslında yemek hikayelerimden bahsettiğim blogumu açmıştım. Onun ardından Instagram'da daha çok paylaşım yapmaya başladım. Biraz platform değiştirdim çünkü kurumsal hayatla birlikte hepsini bir arada yürütmek zor oluyordu. Tedarik zincirindeyken bir yandan kurumsal hayat devam ediyor, bir yandan da blogum devam ediyordu. O yüzden sonrasında bu iki alanı profesyonel olarak da nasıl birleştirebilirim diye düşünüyordum. O yüzden dijital pazarlamaya geçtim. Bir yıl kadar önce de işte yine Türkiye'de dijital pazarlama yaptıktan sonra şirketim aracılığıyla Rotterdam'a taşındım. Yani iki kimliğim vardı diyebilirim. Bir hani daha böyle influencerlık tarafı, yemek hikayelerimi paylaştım Damaktan Dima hesabım. Bir yandan da kurumsal hayatım. Amaç odaklı kariyeri daha detaylı konuşuruz ama benim amacım bu ikisini ortak bir paydada buluşturacak şekilde tutkun olduğum ve sevdiğim şeyleri yapabileceğim bir yolda ilerlemek üzerine kurulu. O yüzden de mezun olduktan sonra bu yollardan, yani çeşitli yollardan geçerek şu anda Rotterdam'dayım. Ve bu vesileyle de senin programına konuk olmuş oldum.
Bu arada o influencerlık ve kurumsal kariyeri aynı anda götürme açısından da benzer bir yolumuz var. Tabii benim influencer kimliğimle seninki aynı boyutlarda olmasa da, hani sen bu işi çok daha profesyonel bir noktada yapıyorsun ama o da enteresan bir tesadüf oldu. Hani seninle bu röportaj öncesi konuşurken aslında benzer süreçlerden geçtiğimiz, hani kurumsal hayatı hani negatif bir etki yaratmadan bir yandan bunu sürdürmek aslında zorlu bir şey. O açıdan da hani benzer bir dertlerimiz ya da uğraşılarımız varmış. Onu öğrenmek de enteresan gelmişti.
O da birbirimize bizi çok hızlı yakınlaştırdı ve çok sıcak bir iletişimimiz olmuş oldu.
Evet, gerçekten öyle. Hatta ikimiz de dijital pazarlamada çalışıyoruz bir de bunun üzerine. Şeyi sormak istiyorum. Hollanda'ya taşınma süreci nasıl gelişti? Yani hep aklında olan bir şey miydi yoksa şirket içinde bir fırsat açılması ile mi değerlendirdin?
Hollanda'ya taşınma süreci, yani bu arada benim çalıştığım firma, belki hani oradan bahsedebilirim. Çalıştığım firma İngiltere ve Hollanda menşeili bir firma. Yaklaşık 8 yıldır bu firmada çalışıyorum. Normalde aslında hiç aklımda yoktu. Yani hep mesela şirkete ilk girdiğim andan beri aslında böyle fırsatlar yaratabilirdim kendime. Ama benim yurt dışında yaşamak gibi bir önceliğim yoktu. Yani hiç aklıma bu konu gelmemişti açıkçası. Hani Türkiye'de böyle Anadolu'yu keşfetmekten, işte ne bileyim bizim Ege'ye istediğimiz zaman gidebilmekten, İstanbul'un tadını çıkarmaktan çok memnundum. Hiç aklıma böyle bir şey gelmemişti ama şimdiki eşim, ama o zamanlar erkek arkadaşım vesilesiyle geldim. Çünkü o burada bir 2018 yılında buradan güzel bir iş teklifi almıştım. 2018'de buraya taşındı. Biz de işte olaylar ciddi gelişiyor tadındayken ben de dedim o zaman ben de hazır zaten Hollanda şirketinde çalışıyorum. Oradaki bir fırsatlara bakayım. O benim için tetikleyici bir şey oldu ama sonra araştırdıkça, baktıkça buraya gelmeden önce bayağı yükselmiştim. Yani çok motive olmuştum o süreç içerisinde. Bu vesileyle geldim. Çok aklımda olan bir şey değildi ama iyi ki de olmuş dediğim tecrübelerden biri oldu sürece baktığımda.
Evet, oradaki hayatı seviyor musun peki?
Şimdi benim geldiğim dönem geçen sene, tabii 2019 Ekim ayının ortasında geldim. Tam böyle gelirken tabii ki en büyük motivasyonlarım Avrupa'yı daha rahat keşfedebilmek. İşte zaten Türkiye'de çoğu, yani hemen hemen bütün İstanbul'daki, işte İzmir'deki, işte Çeşme'deki, Anadolu'daki pek çok yeri keşfetmiştim zaten. Hani yemek anlamında pek çok şeyi deneyimlemiştim. O anlamda Avrupa benim için hani gastronomik anlamda da yeni bir pazar olması sebebiyle de beni çok heyecanlandırıyordu. Çünkü işte hafta sonu atlayıp bir yere gidebilirim. İşte her hafta olmasa da işte 2 haftada bir, ayda bir farklı bir Avrupa şehrini keşfedip oradaki işte bütün restoranları deneyebilirim falan. Bu benim en büyük motivasyonlarımdan biriydi tabii ki. Ancak ben geldikten sonra 2-3 ay sonra korona olayı patladı. Korona olayının patlamasıyla tabii seyahat ve benzeri yapamadık. Ama yine de baktığımızda hani bir dönem evlere kapandığımız dönem oldu. Yine de baktığımızda buradaki yaşamdan çok memnunum. Çok aktif, o ya yani o anlamda önceki hani Türkiye'deki hayatıma göre çok böyle keşifli restoran ya da gastronomik anlamda çok hareketli bir hayatım yok maalesef. Çünkü hani restoranlar aylarca kapalı kaldı ve şu anda da Hollanda'da restoranlar kapalı. Ona rağmen buradaki hayat şu anlamda bana çok iyi geldi. Yani bir kere yaşam çok kolay. Rotterdam Hollanda'nın büyük şehirlerinden biri olmasına rağmen yaşamak çok kolay. Her yere işte bisikletle rahatça gidebiliyorum. Biz şu anda mesela şehrin merkezinde oturuyoruz, yani bayağı şehrin göbeğinde. Ama oturduğumuz alan o kadar sakin, sessiz ve aynı zamanda da o kadar yeşil ki, hani adımımı dışarı attığımda hemen böyle bir parkın, işte kanalın kenarında yürüyüş yapabiliyorum. Şehir merkezine gidip alışveriş yapmak istediğimde 5 dakika bisikletle gidebiliyorum çok rahat bir şekilde. Dolayısıyla bu sakinlik, doğayla iç içe olabilme şeyler bana çok iyi geldi. Yani bu, o anlamda buradaki yaşamı seviyorum.
Peki adaptasyon süreci nasıl gidiyor? Gerçi hani arada pandemiden dolayı çeşitli farklı süreçler oldu ama
Adaptasyon sürecinde evet, ya şöyle, ben çok hızlı adapte oldum. Sanki hani böyle yıllardır burada yaşıyormuşum gibi hissediyorum kendimi ve hiç yabancılık çekmedim. Ama tabii bunda şunun da etkisi olabilir. Hani buraya gelirken çok motive gelmiştim zaten. Hani artık İstanbul'daki yaşamımda da birazcık böyle trafik, kalabalık, işte insanların birbirlerine hani çok böyle saygılı ve şey olmayışları ya da yeşil bir alana ulaşmak için arabaya binmek, işte trafik çekmek ve benzeri şeyler beni bayağı yormuştu. Yani artık Hani biraz daha Türkiye'de kalsam şey moduna geçebilirdim. Hani ben Ege'ye yerleşmek istiyorum, memleketime dönmek istiyorum moduna geçebilirdim. Biraz öyle bir motivasyonla geldiğim için adaptasyon da hızlı oldu. Tabii çalıştığım şirket aynı şirket. Evet, yani şu anda hep böyle yabancı insanlarla çalışıyorum. Farklı kültürden pek çok insanla çalışıyorum. Bizim ofis şu anda global ofis olduğu için yani herhalde 30-40'ın üzerinde farklı milletten insan var. Çünkü bütün ülkelerden çalışanlar var sonuçta. Farklı milletlerden insanlar var burada. Bir yandan da aynı şirkette olmam ve hani aynı bu kültürü biliyor olmamdan dolayı da iş anlamında adaptasyon o açıdan birazcık hızlı oldu. Burada zaten arkadaşlarım da vardı. Hani onlarla birlikte vakit geçirmek de hızlı bir adaptasyon sağladı bana. Ama elbette ki bu hani korona sebepli lockdownlar yaşanması ya da işte mesela hani taşındığımdan beri Türkiye'ye sadece geçen sene Christmas'ta gitmiştim. Ve bir gün 2 gün kalmıştım Türkiye'de. O yüzden böyle uzun zamandır ailenin yanına gidememek o falan insanı tabii ki zorluyor bir noktada ama yine de hızlı adapte oldum diyebilirim. Yani çok zorlanmadım.
Kurumsal hayat anlamında ne gibi farklar gözlemliyorsun? Yani illa Hollanda'daki ya aynı şirket olsa bile oradaki ofisin şartlarıyla Türkiye'dekinin şartları arasında farklar vardır diye düşünüyorum.
Evet, yani mutlaka fark oluyor. Özellikle işte farklı milletlerden insanların kültürel alışkanlıkları sebebiyle de farklar oluyor. Ben çok bizim ofisten değil de genel olarak hani Hollanda Türkiye karşılaştırması yapabilirim. Çünkü benim çalıştığım şirket hani Türkiye'deki tipik şirket ortalamasına kıyasla biraz daha rahat bir ortamdı. Ya da işte buradaki şirketim de Hollanda ortalamasına göre biraz daha farklı. Ama böyle genel hani başka şirketlerde çalışan arkadaşlarımdan ve eşimden de gördüğüm ve duyduğum kadarıyla o tip bir kurumsal hayat karşılaştırması yapabilirim. Yani Türkiye'ye kıyasla Hollanda nasıl diye. Öncelikle herkes birbirine çok saygılı ve herkesin özel hayatına ya da işte mesai saatinden sonra arayıp sormaya ya da işte WhatsApp'tan arayıp sormaya, hafta sonu işte bir şekilde konuşmaya o anlamda çok herkes birbirine saygılı. Yani iş ve özel yaşam dengesine çok ciddi bir saygı var burada. Genel olarak Türkiye'de biliyorsun bizim title'lar çok fazla ön plandadır. Hani herkes böyle birilerine bir şey söylerken ya da yaklaşırken ya işte onun level'ı ne ki, onun title'ı ne ki modu oluyor mesela. Burada öyle bir yaklaşım yok kesinlikle. Hani herkes birbirini çok daha sakin bir şekilde daha böyle eşit söz alarak dinliyor. Onun dışında Türkiye'de mesela biraz daha işler hadi bakalım hızlı hızlı yapalım işte o onu darlasın bu bunu darlasın. Mutlaka işte bu işi şöyle yapalım falan filan gibi böyle çok aşırı baskı ve darlama ortamı oluyor aslında mesela bir projeyi düşündüğümüzde. Belki proje daha kısa sürede bitiyor ama bitse bile muhakkak canlıya geçtikten sonra bir takım sorunlar yaşanıyor. Ama burada insanlar çok daha uzun süreler planlamaya vakit ayırıyorlar. İşte o işin yapılması için, konuşmak için çok fazla böyle zaman ayırıyorlar. Nihayetinde iş bitiyor ve canlıya geçildiğinde aslında bir daha sonrasında hiçbir pürüz çıkmıyor. Yani o anlamda biraz daha sistematik ve kontrollü diyebilirim Hollanda için.
Bu arada dediğin çoğu şeye katılıyorum. Özellikle bu title'ların aslında senin yani iletişim kurmana etkisi olmaması açısından. Yani daha tırnak içinde junior birinin söylediği fikirle bir projenin akışı burada tamamen değişebiliyor. Hani kimse "Aa işte bu 3 yıllık deneyimli, 5 yıllık deneyimli" diye üst düzey hor görmüyor ya da görmezden gelmiyor o fikri. Kesinlikle kale alınıp uygulanıyor diye düşünüyorum. Yani İngiltere'de de aynı şey kesinlikle var.
Kesinlikle. Bu arada daha düşünüyorum, daha söyleyeceğim şeyler var. Mesela esnek çalışma saatleri. Şimdi koronadan dolayı Türkiye'de artık insanlar bunun daha yapılabilir olduğunu anladılar ve bütün, yani çoğu şirketler yapmaya başladı. Ama mesela ilk ben buraya taşındığımda bizim ofiste, yani buradaki ofiste cuma günü kimse ofise gelmiyor. Herkes cuma günü evden çalışıyor ve bunu bir işte benim bu cuma şöyle bir şeyim var, evden çalışabilir miyim şeklinde değil. Hani ben bu cuma evden çalışıyorum. Yani evden çalışmak için bile birinden bir izin almana gerek yok ya da herhangi bir mazeret göstermene gerek yok. Kendini fiziksel ve bedensel olarak, psikolojik olarak nasıl rahat hissedeceksen çalışma ortamın bağımsız bir şekilde değişebiliyor. O da mesela çok ferahlatıcı ve insana kendini rahat hissettiren ve bir anlamda karşı tarafın ya gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu, yok onu telefonla arayayım şöyle bir darlayayım gibi böyle üzerine baskı kurmadığı ortamlar ve karşılıklı güven ilişkisinin daha çok olduğu bir dünya var benim gözlemlediğim kadarıyla. Burada iş hayatındaki insanların yaş ortalaması biraz daha yüksek. Hani Türkiye'de belli bir yaştan sonra insanlar direkt iş hayatından kayboluyorlar gibi oluyor ya, gerçekten o insanlar nereye gidiyor onu da merak ediyorum. Ama burada herkes bir şekilde hayatın içerisinde üretmeye devam ediyor. O anlamda da bir rahatlık var. Farklılıklara çok fazla hoşgörü var, ayrımdan ziyade. Çok büyük bir hoşgörü var. O da çok rahatlatıcı bence. İlk etapta aklıma gelenler bunlar.
Kesinlikle katılıyorum. Buradan şeye gelmek istiyorum. Senin aslında ilgi alanın olan yemek ve gastronomiye. Öncelikle Türk mutfağı ve yemeklerinin Hollanda'daki algısı nasıl? Mesela sen aslında bayağı Anadolu yemekleri üzerine de haşır neşir olan birisin ve bu alanda ayrıca bilgi sahibi olan birisin. Ne bileyim, karşılaştığın garip sorular oluyor mu ya da bunlara verdiğin cevaplara nasıl tepkiler geliyor?
Maalesef ki Hollanda'da Türk mutfağının çok, yani çok kötü örnekleri var. Demek istemiyorum diyeceğim ama yani gerçekten sadece sınırlı sayıda ürün gamı biliniyor. Yani işte döner var, bir takım kebap restoranları var. Başka da bir şey yok. Ama buradaki işte döner ve kebaplar da maalesef kötü örnekleri. Ki normalde ben çok döner ve kebap aşığı bir insanım. Bahsettiğin gibi Anadolu'yu da Türkiye'de bulunduğum son 2-3 yılda bizzat hani şehir şehir gezerek Anadolu'daki ustalarla, işte oradaki yerel insanlarla, yemek araştırmacılarıyla hep böyle çeşitli ortamlarda bulunarak birlikte keşfetmişliğim de var. O yüzden maalesef onları deneyimledikten sonra ve orijinalini bildikten sonra buradakiler gerçekten çok kötü örnekleri. Maalesef Türk mutfağı bu kadar bilinmiyor, tanınmıyor. Keşke bilinse, tanınsa o soruları sorsalar bana. Ama ben de buradaki yabancı arkadaşlarıma özellikle Türk mutfağını tanıtmak konusunda kendime bir misyon edindim. Çünkü gerçekten baktığımızda günümüz yemek trendleriyle bizim Türk mutfağı, Anadolu mutfağı çok benzer. Çünkü işte biliyorsun sağlıklı yemek trendi var. İşte bir yandan vegan akımı var. Bir yandan işte sebze yemekleri çok trendi. Bu konuda et tüketiminin azalması ve benzeri. Bu anlamda proteinlerin çok ciddi yükselişi var yeni sağlıklı trendlerde. Ve bizim Anadolu yemeklerine baktığımızda, Türk mutfağı yemeklerine baktığımızda bakliyat zaten adeta bizim topraklardan çıkmış ve dünyaya yayılmış. Ve diğer hani zeytinyağlılar, sebze yemekleri ve diğer yemekler aslında günümüz trendleriyle de çok alakalı. Denedikleri zaman farklı yemekleri tepkiler çok iyi. Fakat hala daha anlatılmaya ve tanıtılmaya çok ciddi oranda ihtiyacı var Türk mutfağının.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani ne yazık ki birçok Avrupa ülkesinde çok fazla Türk restoranı olsa da, hani tırnak içinde Türk restoranı, çoğunlukla bunlar hani kebabın fast food sunumu. Kebabı bile hani bildiklerini zannediyorlar aslında, ama aslında ne kadar çok kebap çeşidi olduğunu, onun sunumunu, hani bunun Türkiye'de hani fine dining gibi restoranlarda yendiğini falan hiç tahmin etmiyorlar. Benim gördüğüm bu, en azından hani onlar için bir fast food olmuş. Hatta böyle gece dışarı çıktıktan sonra sarhoş yedikleri bir yemek konumunda falan gelmiş. En azından İngiltere'de bu şekilde, ki birçok Avrupa ülkesinde de benzer. O yüzden şeyi merak ettim, acaba hiç böyle sohbet ettiysen insan böyle Anadolu mutfağını falan anlatınca şaşırmışlar mıdır diye. Buradan şeye de geleceğim, aslında biraz bahsettin. 20 farklı milletten 40'ı aşkın insanla Hollanda'da Türk yemekleri workshopları yapmışsın. Buna ilgi nasıl? Yani insanlar ne gibi motivasyonla katılıyorlar? Ne gibi yorumlar yapıyorlar, merak ettim.
Burada insanlar evde yemek yapmaya, yani dışarıda yemeye meraklı oldukları kadar aslında evde yemek yapmaya ve evde farklı şeyler denemeye de çok meraklılar. Zaten özellikle Kuzey Avrupa'da, işte Hollanda'da ya da Almanya'da çok böyle kendilerine ait bir mutfakları olmadığı için sonuçta bu ülkelere göçüp gelen insanların mutfaklarından bir şeyler öğrenmeye çok hevesli genelde burada yaşayan insanlar. Bu da az önce bahsettiğim işte farklılıklarla birlikte ülkenin zenginleşmesi konusunda da bir örnek. Yemek de biliyorsun insanların arasındaki ilişkiyi sağlamlaştıran ve bir anda böyle ortamı ısıtan bir ambiyans. Ben bu yemek workshopunu yapmadan önce aslında nereden çıktı bu fikir onu bir anlatayım. İlk bizim ekibe katıldığımda işte geçen sene bizim ekipteki işte yaklaşık bir 10 kişi falandık. 10 kişi ama 8 farklı milletten insandık. Yani o kadar çok kültürlü bir ekibim vardı. Ben de ekibimdeki insanları bizim eve yemeğe davet ettim. Ve konseptimiz de çilingir sofrasıydı. Bir yandan işte arka planda Zeki Müren'i açtım. Ondan sonra işte bizim mezeler, ara sıcaklar, ana yemek, işte rakı, çilingir sofrası kurduk hep birlikte. O kadar beğendiler ve şaşırdılar ki hani biz böyle Türk yemekleri olduğunu bilmiyorduk. Gerçekten ne kadar lezzetliymiş. İşte bayıldılar ve hepsi de neredeyse tarifi aldılar benden. Ve Türk mezeleri sonraki zamanlarda o arkadaşlarımın evinde yapılır hale geldi. Onun ardından da ben aslında bu kadar bilinmediğini ilk o zaman fark ettim. Sonra da kendi kendime dedim ki ya bunun gibi daha neler var bizde. Onun sonrasında bu karantinadan sonra bir takipçim aslında bana ulaştı. Hani bize bir online Türk yemekleri workshopu yapar mısın şeklinde. Sonrasında ben bir workshop organize ettim. Tipik bir akşam Türk yemeği yapalım diye düşündüm workshop. Hani sonuçta herkes o an evlerinden, mutfaklarından bağlanacaklar. Ve o akşam da yemeği oturup aileleriyle yiyecekler. O yüzden tipik bir akşam yemeği şeklinde organize ettim. Hani kolay yapılabilecek yemekler, çok karşıdakileri zorlamayacak, birazcık basic level'dan girelim diye. Orada da işte normalde bir tane workshop olarak planlamıştık. Ama çok fazla talep geldi. 40 kişiye yakın. Sonra ikiye böldük işte, iki tane yapalım diye. Burada da işte yani 18 farklı milletten insan vardı. 18 farklı milletten insan vardı ama hani sonuçta 18, yani 40'a yakın ev gibi düşünebilirsin. Yani her workshopta 20'ye yakın katılımcı vardı. Onlar o gün akşam yemekleri için Türk mutfağından yemekler yaptılar ve aileleriyle onu yediler. Ben zaten sonunda böyle Allah gözyaşlarımı tutamayacağım noktasındaydım. Çünkü menümüz şuydu bu arada. Mercimek çorbası, pilav, karnıyarık, cacık ve sonrasında fırında sütlaç yapmıştık.
Of, şu an canım çekti yalnız.
Ama gerçekten tipik bir akşam yemeği biliyorsun. Her Anadolu'da, yani evet, Türkiye'de her yerde, her ailede yapılan ve herkesin çok sevdiği bir yemek kombinasyonu. Çok güzel yorumlar aldım. Özellikle mesela işte mercimek çorbası, hem sebze hem de bakliyat var. İşte karnıyarın sebzeli, kıymalı farklı bir formatının olması ya da işte bizim biliyorsun tereyağlı pirinç pilavı gerçekten çok farklı onlar için. Çünkü normalde haşlama pirinç formatına daha hakimler. O yüzden böyle güzel oldu. Yani hiç bu yemekleri daha önce görmemişler, duymamışlar. iştah açıcı bir şekilde geçti ve sonrasında da hala mesajlar alıyorum yani bu yemekleri hala yapıyoruz şeklinde. Şimdi yeni dönem için başka bir formatta ama yine online yemek workshoplarına devam edeceğim.
Ne güzel aslında bu şekilde insanlara Türk yemeklerini tanıtmış oluyorsun, farklı bir boyutunu. Peki şeyi soracağım. Türk mutfağını tanıtmanı ek olarak oradaki gastronomik açıdan Hollanda sana ne gibi şeyler kattı?
Gastronomik anlamda Hollanda ne kattı? Birazcık benim işte blogumun formatı değişmiş oldu. Daha doğrusu sadece restoran paylaşımlarının ötesinde biraz daha böyle günlük hayatımdan yemek hikayelerini paylaşır hale geldim. Ve insanlara Türk mutfağını anlatmak ve tanıtmak üzerine kendime bir misyon edinmiş oldum. Ve bunun için de bir takım çalışmalar yapıyorum bahsettiğim şekilde.
Oradaki yemeklerden peki, yani Hollanda mutfağına gelecek olursak, böyle çok sevdiğin bir şey var mı? Bu illa yemek olmasa da hani yiyecek bir şey de olabilir, bir atıştırmalık gibi bir şey de olabilir. Böyle çok sevdiğin ya da sevmediğin bir şey var mı?
Ay aslında çok sevdiğim bir şey var. Bu Hollandalıların bir çeşit balığı var. Ringa balığı diye geçiyor. Ama haring diye adlandırılıyor. Zaten yani deniz kenarı bir ülke olduğu için o anlamda deniz mahsulleri zengin. Çiğ olarak yiyorsun. Böyle üstüne bol soğanla kuyruğundan tutup böyle çiğ balığı, küçük bir balık, çok büyük bir balık değil. Çiğ balığı yiyorsun. Benim favorilerimden bir tanesi. Her böyle yeni sezonda çıktığı zaman böyle büyük bir iştahla gidip onu alıyorum. Genelde hani balıkçılarda ya da işte köşe başlarında küçük cornerlarda satılıyor mevsimi geldiğinde. Bir de ekiblink diye bir balık kızartması var. O da favorim. Patates kızartması tabii ki asla hayır demem. Bunlar favori üçlüm.
Çiğ yenen ringa balığını hiç bilmiyordum açıkçası. Araştıracağım, merak ettim. Şey, bu arada merak ettiğim bir konu. Seninle konuşurken şundan bahsettin. Amaç odaklı kariyer. Şey diyorsun, insanların hayatlarında bir etki yaratmak istiyorum. Bunu biraz anlatabilir misin?
Tabii ki. Öncelikle amaç odaklı kariyer ya da kariyerden ziyade amaç odaklı yaşam konusundan bahsedeyim. Bu amaç odaklı yaşam konusu birkaç yıl önce, yani birkaç dediğim yine 3-4 yıl önce Harvard Business Review'da yayınlanan bir makaleden ortaya çıkıyor aslında. Konu da yani makalenin özeti de şu, insanlar gerçekten çok tutkulu oldukları bir konuda ya da işte kişisel olarak bu tutkulu oldukları konuda bir şey yapmak istedikleri bir amaçları varsa ona dair bir iş yaparlarsa ya da günlük hayatlarında o amaçlarına yönelik aksiyonlar alırlarsa ya da işte o tip işlerde çalışırlarsa o amaçlarını besleyecek çok daha hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak çok daha enerjik oluyorlar. Ve böylece bütün aslında sen varlığını kendini ortaya koyup çok daha motive bir şekilde, daha büyük bir hevesle ve enerjiyle hayatına devam ediyorsun gibi oluyor. Şimdi benim de konuşma öncesinde söylediğim, mühendis olduğum için direkt böyle tedarik zincirinde işe başladım ama bir yandan da damaktan dimağı yürütüyordum. Yemek kesinlikle benim çok çok tutkulu olduğum bir alan. Gerçekten bu konuda bir şeyler düşünmek, üretmek, bir şeyler yapmak, insanlarla bir araya gelmek, yani bana böyle inanılmaz enerji, hayat enerjisi veriyor ve çok mutlu ediyor. Burada bir yandan o hayat devam ederken, bir yandan da işte tedarik zincirinde bir şeyler yapıyorum, kurumsal bir hayat. Evet, tedarik zincirinde de yaptığım işi çok seviyordum tabii ki ama bir noktada böyle iki parçalanmış hayat gibi oluyor. Yani benim hani çok sevdiğim, yapmaktan keyif aldığım bir dijital alan var, yemek tarafı var. Ama bir yandan da işte kurumsal hayatımın devam etmesi gerekiyor. Çünkü hani hadi bakalım ben işi gücü bırakıyorum, kendi kendime takılıyorum diyebileceğim bir durum da yok. Çünkü o tarafta da bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden de şunu düşündüm. Hani ben aslında bu iki alanı hem profesyonel hayatı hem hobimi nasıl aynı düzlemde birleştirebilirim? Bu makalenin de okuduğum zamanlar 2017 yılına denk geliyor. 2017 yılında aslında çok ciddi bir karar alıp ben dijital pazarlama ve gıda konusunda ilerleyeceğim dedim. O aslında amaç odaklı ilk yaptığım hareketti. Peki amacım nedir aslında benim? Amacım insanların hayatında bir etki yaratmak, ama bir etki yaratmak derken o da şu şekilde: sadece insanların hayatında değil, kendi hayatımda da benim için öğrenmek, ilham almak çok önemli. Tutkunu olduğum konularda, yemek ve dijital konusunda, ama aynı şekilde bu öğrendiğim ve ilham aldığım şeyleri kendi bakış açımla harmanlayıp insanlarla paylaşmayı da çok seviyorum. Yani aslında bir şekilde kendimi geliştirmek, onu kendi bakış açımla harmanlamak ve nihayetinde bunu paylaşmak. Bunu da yemek konusu odaklı yapmak ve dijital odaklı yapmak beni çok heyecanlandırıyor ve amacım o aslında. O da bunu yemeğe dönüştürecek olursam, şu andaki yaptığım damaktan dimağ işine dönüştürecek olursam, aslında gerçekten ben insanlarla kendi yemek hikayelerimi paylaşarak onların hayatında daha lezzetli, pratik ve sağlıklı yemek hikayeleri yaratmalarına yardımcı olabilirim. Şöyle bir çok lezzetli bir mekan paylaşarak, işte bir mekan paylaşarak insanların arkadaşlarıyla ya da ailesiyle oraya gittiğinde keyifli bir zaman yaşamalarına sebep olabilirim. Ya da işte ben yorgun bir günün ardından az bir vakitte işte şipşak bir yemek hazırladığımda ve benim için her zaman lezzet çok ön planda, lezzetsiz bir şey yediğimde o gün gerçekten moralim bozuluyor ve kendimi enerjik hale getirmek için mutlaka lezzetli bir şey yaratmak ve yemek arayışındayım. Dolayısıyla o paylaştığım mesela reçete tarifleriyle de zamanı kısıtlı olan insanlara bir takım ipuçları vererek aslında onların da mutfaklarında lezzetli bir şeyler denemelerini, yapmalarını ya da işte bu tarifi kendi mutfaklarının bir rutini haline getirmelerini sağlayabilirim. Bir diğer örnek de mesela yaptığım workshopları da düşünebiliriz. Hiç mercimek çorbasını bilmeyen bir insan ya da işte Türk pilavının nasıl yapılacağını bilmeyen bir insan bunu öğrendiği zaman mutfağının bir rutini haline getirebiliyor ve farklı bir şey kazanmış oluyor. Tabii ki ben de bunu yaparken bu yolculuk benim için de öğretici bir yolculuk aslında. Çünkü ben de işte yemek konusunda trendleri takip ediyorum, araştırıyorum. İşte çok sevdiğim şefler var, onları takip ediyorum. Bu süreçte aslında bir yandan benim bir araştırma sürecim, kendi içimde yorumlama sürecim ve nihayetinde paylaşma sürecim olarak geçiyor. Tedarik zincirindeyken şirketin aslında çok profesyonel bir şekilde şu anda bulunduğum pozisyondaki kadar insanların hayatında etki yaratabileceğim bir noktada değildim. Şimdi dijital pazarlama tarafında olduğum için daha böyle yemek konusunda, yani gıda tarafında, şu anda dondurmadayım. İnsanların hayatında bu anlamda dokunuşlar yaratabileceğim bir alanda olmak hem benim profesyonel hayattaki işimle hem de kişisel hayatımdaki amacımla çok örtüşüyor. O yüzden de şu anda hani kendimi çok böyle profesyonel bir dünyada çalışıyor gibi hissetmiyorum. Çok kurumsal hayatta çalışıyor gibi hissetmiyorum. Tutkularımı işimde de birleştirebiliyor olmak bana ekstra bir enerji sağlıyor.
Evet, çok güzel bir şekilde aslında açıkladın bunu. İnsanın böyle işine ek olarak yürüttüğü bir hobi aslında ek bir motivasyon kaynağı da olabiliyor. Bu arada klasik sorularıma geçeceğim. İki sorum var. Öncelikle Türkiye'ye dönmeyi planlıyor musunuz? Gerçi daha yeni taşındınız sayıları. Bir seneyi aşkın değil mi? 1,5 senedir yaşıyorsunuz orada ama.
Benim tam bir sene bir ay oldu ama eşimin 2,5 sene oldu.
Düşünüyor musunuz peki Türkiye'ye bir noktada dönmeyi?
Ya daha çok yeni geldik zaten. Çok uzun vadeli plan yapmak için, yani plan yapmak ya da söylemek için, bir şey söylemek için o kadar geleceği göremiyorum, ama hani kısa vadeli, hani 3-5 yıl arasında, hani kısa vadeli planlarımız arasında dönmek yok şu an için. Tabii ki çok böyle zorunlu bir sebep olmazsa, aile içi, Allah korusun bir hastalık ya da başka bir şey olmazsa en az bir hani önümüzdeki 5 yıl bir aksilik olmazsa kalmayı düşünüyoruz ama onun sonrasını ben de bilemiyorum. Çünkü bana 5 yıl önce sorsan 5 yıl sonra kendini Hollanda'da görüyor musun desen. Yani hiç planlarım arasında yoktu ama bir şekilde değişen şartlar ve koşullar insanı bu tarafa yönlendirdi. İyi ki de yönlendirmiş dediğim dönemlerden birindeyim şu anda.
Son olarak Türkiye'ye dair en çok özlediğin şeyler neler?
Tabii ki ailem, arkadaşlarım, yani çok çok yakın arkadaşlarımla, kardeşimle işte vakit geçirmek, doyasıya işte yazı yaşamak, Ege'de dolaşmak. Ya yani bunlar zaten hani default yüklenen şeyler gerçekten insan yurt dışına çıktığında. Onun dışında spesifik olarak özlediğim şeylerden bir tanesi Ezine peyniri. Tabii ki benim gibi bir foodie'den bir yemek ya da ürün, yani gıda ürünü söylememi beklemişsindir diye düşünüyorum.
Tabii ki. Ve Ezine gerçekten böyle çok yakın bir arkadaşım var. Hatta bugün onu konuşuyorduk. O da yani kaç 3 senedir Londra'da yaşıyor. Fellik fellik Ezine arıyor hala. Bulamadı istediği gibi bir şekilde.
Gerçekten yok. Ondan sonra şeyi çok özlüyorum. Bu böreklik yufka. Burada çok denedim. Onun böyle tazecik versiyonunu bulamadım. Şöyle ağız tadıyla bir börek yiyemedim yani doğru düzgün. Onun dışında bu işte çilingir sofrası meyhane konseptini çok özlüyorum. Yani o dışarıda hani arkadaşlarımızla sohbet etmeyi, takılmayı, işte uzun saatler masanın etrafında oturmayı, o tip şeyleri çok özlüyorum. Çünkü burada yani hem öyle mekanlar yok hem de insanlar hani daha böyle sakin ve evlere kapalı bir hayat yaşıyorlar biliyorsun özellikle kışın. Bunları özlüyorum ilk aklıma gelenler.
Birçok aslında ortak noktada var. Meyhane kültürü de meyhane de sık söylenen şeylerden biri olmaya başladı bu arada, enteresan ama doğru. Yurt dışında aslında İstanbul'daki gibi hani atıyorum bir sürü Türk restoranı ya da kebapçı var zaten konuştuk. Ama o meyhane kültürü yok açıkçası. İlginç o da. Bu şekilde sanırım. Benim daha fazla sorum yok Özge. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim de eklemek istediğim bir şey yok Emre'cim. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu birlikte. Benim de böyle akşamımı şenlendirdin gerçekten. Umarım bu konuşmalarımızda dinleyen insanların hayatında fark yaratır ya da onlara da faydalı olur diye düşünüyorum. Eğer hani ileride sorusu olan ya da işte Hollanda'daki yaşamla ilgili ya yani birileri bir şey sormak isterse her zaman bana Instagram üzerinden de ulaşabilirler. Ya da işte sana bir soru gelirse belki Instagram üzerinden, story üzerinden bir şey yanıt verebiliriz sonrasında insanlara. O şekilde.
Evet, eğer merak ettikleriniz varsa zaten Damaktan Dima diye arattığınızda Özge'nin hesabını bulabilirsiniz Instagram'da. Oradan hem kendisine ya da bir gidene soralım hesabının üzerinden bana da sorularınızı iletebilirsiniz. Çok teşekkür ederim Özge zaman ayırdığın için. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler ve görüşmek üzere.
Ben çok teşekkür ederim ev sahipliğin için. İyi akşamlar, görüşmek üzere.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.